Kutsal İsyan 1, sayfa 198, 13. ayrım. Evet, Fethi, bundan sonra yapılacak iş sağlam ve teşkilatlı bir komitacılıktır. Senin benim gibilerin kaderi artık görülmüştür. Bugün yarın tevkif edilmek, ilk önce baş olabilecek güçte olanları zararsız hale getirecekler. Ondan sonra da Türk milletinin mezarını kazacaklar. Fakat onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Fethi, aklı başındakiler gizlice toplantılar yaparak bu korkunç derde çare arayacağız. Evet, başka çare de yok. Yalnız bütün mesele işe nereden başlayacağımız. Monşer iş Anadolu'da, ferman padişahın dağlar bizimdir. Evet, dağlar çok şey hallediyor. Dağların psikolojisi çok büyüktür. Bir tek adam dağda koca bir ordu gibi görünür. Niyazi Bey arkasındaki birkaç kişiyle Resne dağlarında bir Napolyon ordusu gibi korkunç görünmüş ve hiç yıkılmayacak sanılan Abdülhamit'i dize getirmişti. Evet, iyi söylüyorsun. Ferman padişahın dağlar bizim Fethi. Fakat o dağlara sade bir çakırcalı olarak değil de biraz daha teşkilatlıca ulaşmamız gerek. Yakup Cemil'in tabancası da artık bu davada iş görmez. Karşımızda hem iç hem de dış düşmanlar var. Fikriye bu anda kahveleri getirdi. Soba ile uğraşma başladı. Karşılıklı birer koltuğa yerleşerek kahvelerini höpürdetmeye başlamadan önce ortadaki gümüş tabakadan birer sigara alıp yaktılar. Mustafa Kemal kendisi gibi düşünen bir arkadaş daha bulmuştu. Bunun için ihtilali olup bitmiş gözüyle bakıyor, seviniyordu. Ali Fethi Bey'e karşı güveni hiçbir vakit sarsılmamıştı. Dağın dik yamacında meydana getirdikleri bu ilk dağcı basamağından yavaş yavaş ilk mağarayı alacakları doruğa dek çıkacaklardı. Mustafa Kemal, "Fikriye, elceğinizine sağlık, ne güzel kahve bu." Bu iltifatta yeniden başlayan iyimserliğin aydınlığı vardı. Fikriye'nin güzel yüzünde ve sevgi dolu gözlerindeki sevinç de bu iyimserliğin dozunu yükseltiyordu. Aşağı katta ortalığı serbest bulan Makbule, annesinin yatağının kenarına ilişmiş, hırsından soluyordu. "Karıya bak, ağabeyimin peşini bırakıyor mu? Sanki göbeği ağabeyimle kesilmiş. Anne, vallahi billahi bir gün kovacağım ben bu kadını." Annesi yatağından doğruldu. "Aman sakın ha Makbule, ağabeyini gücendirirsin, bilirsin o böyle sıkıntıya gelmez, çıkar gider evden." "Ne yapayım, dayanamıyorum bu kadının yüzsüzlüğüne, biliyorum onun niyetini ben, sözüm ona ağabeyimi Tonga'ya bastırarak onunla evlenecek, yağma yok. Fikriye Hanım, paşa ağabeyim senin gibilerin hiçbir vakit metelik vermemiştir, sen yine Mısır'daki kayış gibi Arabına dön, parasına kapılarak Mısırlara kadar gittin, parada iş olmadığını görerek şimdi de gelmiş kadınlara pul vermeyen bir adamı baştan çıkarmaya çalışıyorsun. Fakat gayretin boşunadır Fikriye Hanımcık." Bu sırada kapı açıldı. Fikriye canlı adımlarla içeri girdi. Son sözden kulağına bir iki sözcük çalınmıştı. Ama hiç duymamış gibi yaptı. "Kendime yatak yaptırdım," dedi. "Paşa ağabeyime hizmet etmek üzere birkaç gün konuğunuz olacağım." "Kalmanı ağabeyim mi söyledi?" "Evet, o rica etti." Ana kız üzgün bakışlarla bakıştılar. Esir İstanbul'un cilveleri. Beşiktaş'ta akaretlerdeki dik yokuşta sıralanmış ve birbirine omuz vermiş evlerden 76 numaralısında son konukluk günlerini geçiren Mustafa Kemal, masasının başında oturmuş, sırtında gecelik entarisi, henüz gece kılığında üst üste sigara ve kahve içiyor, bir yandan da eski evrak ve mektuplarını karıştırıyor, bunlar arasında önemli ve tehlikeli olanlarını bir yana ayırıyordu. Sağduyusu ona çevresinin görünür görünmez kazalar, belalar ve tehlikelerle dolu olduğunu söylüyordu. Artık İstanbul'un temelli yaşanacak bir yer olmadığını iyice anlamıştı. Onun için bu şehir ancak savaş için gizli hazırlıklar yapılacak, gizli köprü başları kurulduktan sonra yeniden zapt edilmek için boşaltılacak bir yerdi. Artık İstanbul'da hiçbir Türk için güven yoktu. Kendisi gibi tanınmış ve düşmanlara Çanakkale'de korkunç darbeler indirmiş bir general için ise bu şehirde güven denen şeyin zerresi bulunamazdı. Bugün burada yaşayış sadece bir serüven sayılabilirdi. Afrika'nın vahşi ormanlarında bir beyaz için ne denli güven varsa, onun içinde İstanbul'da ancak o denli güven vardı. Ne var ki burasını böyle selleme husselamı da bırakıp gitmek olamazdı. Kime bırakılıp gidilebilirdi ki bu güzel şehir? Hala bütün Türkiye'nin beyni bu güzel ve mutsuz şehirde işliyordu. Bu beyni yabancı ve namert ellere bırakarak mı gidecekti? Gözlerinin önünde hep Anadolu vardı. Bugün Anadolu öyle umutsuz ve perişan bir yerdi ki en şanlı şerefli bir paşa bile orada bir sinek gibi yitip gidebilir, bayağı bir eşkıya muamelesi görerek hakaretlere uğrayabilir, öldürülebilirdi. Anadolu'ya geçerken bile bir sıfat taşıyarak ordu kalıntılarını sivil idare bürokrasilerinin önem vereceği bir memuriyet adı alarak geçmek gerekti. Bu iş nasıl olacaktı? Eşin en önemli yanı buydu. Ancak böyle bir yüksek sıfat ve memuriyetle Anadolu'ya geçerek oradaki hazır teşkilat kalıntılarına el koyabilir ve ağdan işe başlamak külfetinden kurtulabilirdi. Mavi sigara dumanları masadan halka halka yükseliyor, yüksek tavana dek çıktıktan sonra yine aşağı iniyor ve bir sis gibi odanın havasını ağırlaştırıyordu. Birazdan evden çıkacak, doğruca Fethi'nin apartmanına gidecekti. Parti sekreterliği, elçilik, dahiliye nazırlığı, parti liderliği yapmış olan bu eski arkadaşından şimdilik en iyi anlayışı bulduğunu anlıyordu. Onunla ortaklaşa ve başarısız bir gazetecilikleri de vardı. O da o Minber gazetesinde bir süre makale yazmış, bir şeyler söylemek istemişti. Bu işte paralarını batırmaktan başka bir şey yapamamışlardı. Fethi de anlayışlı, tecrübeli bir politikacı, içten bir arkadaş, sağlam bir teşkilatçı ve Makedonyalılıktan gelme sinsi ve yararlı bir komitecilik ruhu vardı. Bütün bunlar şu sıralarda en çok işine gelen şeylerdi. Gerçi Fethi de kendisi gibi eski bir askerdi. Diplomatlık ve politikacılık yaşayışı uzunca sürdüğünden bugün kendisinden daha iyi siyasetten anlıyordu. Bu kocaman ordular idare etmiş, varlığının her zerresi hareket isteyen genç paşa bir moren gibi kenara atılmıştı. Şimdi bu yalnızlığın ve hareketsizliğin öldürücü toksinlerinden ruhunu ve vücudunu kurtarabilmek için boşuna çabalayıp durmuyordu. Bu felaketli ve karanlık günler labirentinin sonunda ışığı, aydınlığı göreceği %100 inanıyordu. İşte içinde hiçbir vakit gitmeyen bu güçtü ki onu bu öldürücü sıkıntı dumanlarıyla örtülü günlerin çürütücü şerrinden koruyordu. Hareketsiz durması imkansızdı. Kalktığı odada aşağı yukarı biraz gezindi. Sonra ağır ağır giyinmeye başladı. Belki bu asker giyineğini son olarak giyiyordu. Çünkü bu şerefli paşa üniforması artık giyen taşıyan kimse için bir tehlikeden başka bir şey değildi. İstanbul'un caddeleri, kıyısı, bucağı hep bu giyineğe düşman gözüyle bakıyor, bunu yırtıp parçalamak ve içindekini de bin parça etmek istiyordu. İstanbul'da kollarını sallayarak gezen düşmanlar hala bu giyinekle kendileri için bir tehlike sezdiklerinden mi nedir, buna düşmanca bakışlarla bakıyorlardı. İşte bunun içindir ki artık sivil bir kat giyinek giyip sokağa böyle çıkmanın gerektiğine inanmıştı. Kamuflaj devri gelip çatmıştı. Herkesin giydiği giyineği giyerek gezmek en akıllıca işti. Hem yavaş yavaş giyiniyor hem de böyle düşünüyordu. Bu sırada aşağıdan kapının önünden birçok gürültüler işitti. Kız kardeşi Makbule'nin ve Emir Eri'nin bağırıp çağırdıkları ve İtalyanca konuşmalar, Emre benzer sesler işitiliyordu. Küçük Abdurrahim, Afife, Vasfiye koşarak soluk soluğa yukarı çıkmış paşanın kapısını dövüyorlardı. Soğukkanlıca kapıyı açtı. ''Ne var oğlum?'' ''Gavurlar içeri girmek istiyor.'' ''Ne gavuru oğlum?'' Vasfiye atıldı. ''Yabancı askerler paşa ağabey. İçeri girip evi aramak istiyorlar.'' O zaman Mustafa Kemal işi anladı. ''Siz inin aşağı, ben şimdi geliyorum.'' dedi. Giyinerek aşağı indiğinde cümle kapısından koridora girmiş bir manga İtalyan askeri gördü. Başlarında küçük rütbeli bir subay vardı. Emir Eri kollarını açmış, bu süngü takmış askerleri yukarı bırakmamaya çalışıyordu. Öfkeden gözleri dönmüştü. Mustafa Kemal İtalyan subayına Fransızca ''Ben ordu kumandanı General Mustafa Kemal'' dedi. ''Ne istiyorsunuz buradan? Haydi hemen çıkın gidin evimden.'' İtalyan subayının söylediklerini bir Ermeni tercüman şöylece Türkçeleştirdi. ''Biz böyle emir aldık, yerine getirmek zorundayız.'' ''Kimdir size bu emri veren?'' ''Kumandanımız.'' ''Evimden çıkmanız için ne yapmalıyım?'' ''Kumandanımızdan bir emir getirmelisiniz.'' Öyleyse ben bu emri almaya çalışacağım. Siz de bir süre içinde olduğunuz yerde kalınız. Subay, baş üstüne ekselans dedi ve emir gelinceye dek başka bir şey yapmayacağını anlattı. Bu nazikçe bir davranıştı. Mustafa Kemal evden çıkarken İtalyan askerleri subaylarıyla saygıyla kenara çekilip yol verdiler. Mustafa Kemal bir köşe yukarıdaki Diyarbakırlı Kazım Paşa'nın apartmanına koştu. Kendi telefonu olmadığından gerekince hep onun telefonunu kullanırdı. Hemen İtalyan mümessilliğini aradı. Telefona çıkan İtalyana başına gelen işi anlattı. Telefonda biraz bekledikten sonra ona şu cevap verildi. ''Affedersiniz, mutlaka bir yanlışlık olmalı. Askerlerin başındaki subayı telefona çağırırsanız emir verilecektir.'' Mustafa Kemal hemen subayı çağırdı. Subay kendisiyle konuşan kişi karşısında saygılı bir durum almış, ikide bir yalnız ''Si sinyor, si sinyor'' deyip duruyordu. Subay konuşmayı bitirdikten sonra askerlerinin başına döndü ve İtalyanca birkaç söz söyledikten sonra Mustafa Kemal'i askerce ve saygıyla selamladı ve askerlerine sert bir kumanda vererek onları yokuş yukarı yürütmeye başladı. Mustafa Kemal merdivenlerin üzerinde durmuş, gümüş tabakasından çıkardığı bir sigarayı tabakanın arkasına bir iki kez vurduktan sonra yakmak için çakmağını ararken Emir Ali elindeki mumlu kibriti atik bir davranışla yakarak onun sigarasını tuttu. Karşı karşıya bakan bütün akaret evlerinin kapılarının önü ve pencereler meraklı Türk halkıyla dolmuştu. Herkes anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in tutuklanarak götürüleceğini sanmıştı. Herkesin yüzü asıktı. Bu tanınmış paşanın başına gelen şey yarın onların da başına gelebilirdi. Evet, kara günler gelip çatmıştı. Seyircilerin yüzlerini kaplayan üzüntü bulutu bunları anlatıyordu. Mustafa Kemal sigarasından bir iki soluk çekerek çalımlı asker adımıyla yokuştan yukarı çıkmakta olan İtalyan askerlerinin arkasından dalgın dalgın baktı. Meraklı insan başları bu yakışıklı mavi gözlü genç paşanın üzüntüsünü daha iyi görmek için her yandan uzanmaktaydı. Mustafa Kemal İtalyan askerleri köşeyi döndükten sonra kendisini gözetleyen insan başlarına daha çok şehlalaşan gözleriyle dalgın bir bakış fırlattı. Elindeki yanmış sigarayı kaldırıma fırlatarak içeri girdi. İçeri girdikten sonra da "Bu şehir artık yaşanmaz hale geldi," dedi. "Olaylar hızlanıyor." Bunu daha çok kendi kendisiyle konuşmak ihtiyacıyla söylemişti. Annesinin odasına girdiğinde onu gözleri büyümüş olarak camlara abanmış buldu. "Ne oldu yine böyle paşa?" "Ne olacak anne, olacağı buydu. Talat'la Enver'in bize yadigar ettiği durum bu işte. Ben bu durumu yıllarca önce görmüştüm. Zavallı Yakup Cemil de bu yüzden hayatını feda etti. Zavallıcık paşaları temizleyerek beni başa geçirmek istiyordu. Sanki ben onun yardımına muhtaçmışım gibi." Ertesi gün Şişli bölgesi İtalyan kumandanının arkası yazılı bir kartı geldi. Bu yazılar şunu diyordu: "Bu eve hiç kimse zorla giremez." Evdekiler bu yazıyı belki bir gün gerekir diye bir kenarda sakladılar. Ne var ki daha sonra Şişli'deki evde yapılan ikinci bir baskın ve araştırmada İngiliz subayının bu zavallı kağıt parçasını bir paçavra gibi yırtıp attığı görülecektir. Başarılı bir mizansen. Bir millet, bir memleket için necat ve muvaffakiyet istiyorsak bunu bir şahıstan hiçbir vakit talep etmemeliyiz. Atatürk. Mustafa Kemal Prenses Şivakar'ın salonundan geliyordu. Pera Palas'ın kapısında Rauf Bey'den ayrılmıştı. Prenses Şivakar salonlarında subaydan geçilmeyen yüksek sosyetenin en tanınmış kadınıydı. Güzel sosyete kadınlarının yakışıklı yüksek rütbeli subayların her zaman ziyaret ettiği bu salonlar bütün savaş süresince açık olduğu gibi bırakışma yıllarında da açıktı. Mustafa Kemal Mercedes otomobiline binip yanına da Rauf Bey'i alarak oraya giderken paşa giyineğini giyiyordu. Rauf Bey de onun gibi resmi giyineğini giyerek gidiyordu. Felaket yıllarının zor bela yarattığı bu iki kahraman orada bol ışık ve güzel yüzler karşısında avunma arıyorlardı. Pera Palas'ın kapısından içeri girdiğinde sağ yandaki direkli geniş salona kimi İngiliz subaylarının geçtiğini gördü. Sırtındaki kurşun renkli kurmay pelerini çıkarıp garsonlardan birine vererek o da salona geçti. Doğru yukarı odasına çıkmak istediyse de içini bir şeytan kurcaladığından bu yüksek rütbeli subayların kim olduğunu merak etmişti. Gitti, taş direklerin arasında onları görebileceği bir yere oturdu. Limonlu bir çay istedi. Yalnız o salona girdiğinde İngiliz subayları grubu ilgi ve dikkatle ona bakmıştı. Mustafa Kemal ince uzun boylu, küçük dik bıyıklı ve uzun boyunlu General Harrington'u hemen tanımıştı. Onu bir iki kez uzaktan görmüşlüğü vardı. Mustafa Kemal İngiliz generallerinin fena halde merakını çektiğini anlıyordu. Gözünün kuyruğuyla onları dikizliyor, hepsinin de açıkça kendisine baktıklarını görüyordu. O ise büyük fincandaki limonlu çayını yudumluyor, onları görmezlikten geliyordu. Bu sırada General Harrington garsonu çağırdı ve Mustafa Kemal'in kim olduğunu sordu. Bunu öğrenince ilgileri büsbütün artmıştı. Mustafa Kemal bunu da gözden kaçırmamıştı. Biraz sonra Pera Palas'ın adamlarından biriyle bir İngiliz subayı Mustafa Kemal'in baş ucuna dikiliverdi. "Ne istiyorsunuz?" "Paşa Hazretleri, General Harrington sizi masasında görmekle çok mutlu olacağını söylüyor." Mustafa Kemal çok düşünmedi ve o yana bile bakmadan, "Biz yerliyiz, Harrington cenapları misafir sayılır, o bizim masamıza buyursun," diye kestirip attı. Bu haber İngiliz subaylarına iletildi ve hepsinin de suratı asıldı. Mustafa Kemal onların kendi masasına gelmeyeceğini biliyordu. Çayını içtikten sonra biraz daha oturdu. Sonra sigarasını külliğe bastırarak kalktı ve İngiliz subaylarına bir göz bile atmadan yavaş yavaş merdivenlerden çıkmaya başladı. Odasına çıkarken de şöyle söyleniyordu: "Durup dururken al sana bir bela daha. Kim dedi sana işgal orduları kumandanına gözük sonra da meydan oku diye? Mustafa Kemal annesinin Akaretler'deki küçük evine sığınmamış, Pera Palas'ın Haliç'e bakan bir dairesine taşınmıştı. Karanlık günler sürüp gidiyordu. Mustafa Kemal'in padişahla son konuştuğu günden beri süren şaşkınlığı ve sersemliği henüz geçmemişken bir sabah buna bir başkası da eklendi. Sabah gazeteleri büyük puntolarla meclisi mebusanın dağıtıldığını yazıyordu. Uşak gazetelerle içeri girince bir türlü korku ile bunlara el attı. Zaten her sabah gazeteler gelince büyük bir bomba etkisi yapan haberlerle karşılaşacakmış gibi hazırlıklı bulunuyordu. Evet, bu memlekette artık her şey olabilirdi. Bunun için gazetelerin verdiği en korkunç haberlere şaşmamalıydı. Büyük manşetlerle meclis-i mebusanın dağıtıldığını yazan gazeteler Vahidettin'in dağıtış nedenini de iradeyi seniye olarak koymuşlardı. Esbabı, zaruriyeti siyasiyeden naşi meclisi mebusanının fesi iktiza etmiş ve kanuni esasimizin muaddel 7. maddesinin fıkra-i mahsusası mücibinde ledilektiza meclisi mebusanın fesi hukuku şahanemiz cümlesinden bulunmasına binaen meclisi meskurun bugünden itibaren bermucibi kanun fesini irade eylerim. Mustafa Kemal bu satırları büyük bir dikkatle okudu ve hiç de şaşmadı. Çünkü Vahidettin'in selamlığında kendisiyle bilmece gibi konuşması onda bu şüpheyi uyandırmıştı bile. Yeni kabineyi teşkil edenlerin adlarını merakla gözden geçirdi. Kabineyi yeniden Tevfik Paşa kurmuştu. Harbiye Nazırlığına Yaver Paşa, Bahriye'ye Ali Rıza Paşa, Hariciye'ye Mustafa Reşit Paşalar getirilmişti ki bu iki paşa zaten bundan önceki kabinede de aynı makamda bulunuyorlardı. Efkaf Nazırı İzzet Bey vekaleten Dahiliye Nazırlığına bakacaktı. Bu kabine hükümetin gittikçe daha çok pasifleştiğini, işe yaramaz bir duruma geldiğini gösteriyordu. Mustafa Kemal bu beklediği haberi gazetede en sonra gördü ve Vahidettin'in kendisini bu kötü maksadında başarılı ve gerekli bir figüran olarak kullanmış olduğunu anladı. Selamlık'taki bunca önemli insan içinde kendisine neden randevu vermiş olduğunun nedenini şimdi daha iyi anlıyordu. Demek ki o gün kendisi orada bilmeyerek önemli bir rol oynamıştı. Padişah yarın başarmayı tasarladığı tehlikeli bir işi sözde kendisine danışarak yapmış gibi bir durum almıştı. Vay köfte hor diye düşündü. Ben de buldu da benimle Selamlık'ta mı konuşmayı buldu? Bunun altında bir bit yeniği var ama bakalım ne zaman patlak verecek diyordum. Demek ki Vahidettin'in fendi Mustafa Kemal'i yendi. Fakat dur hele, sonunda gülen iyi güler der Frankler. Bizim de sana güleceğimiz günler gelecek Vahidettin Efendi. Mustafa Kemal acele giyinip Fethi Bey'i aramak ve yeni sorunlar üzerinde dertleşmek için sokağa çıktığında şaşırıp kaldı. Çünkü caddede tanıdıkların görmezlikten gelerek geçtiklerini ya da gördüklerini belli ederek kafalarını çevirip geçtiklerini görüyordu. İşte bu şaşılacak bir şeydi. Buna şaşmamazlık edemezdi. Böbrekleri de ağrıdığı için dik bir asker yürüyüşüyle yürüyemiyordu. Duvarda asılı bir gazetede kendi adının geçtiğini de görünce bir şeyler sezinler gibi oldu. Gazeteyi alıp okudu. Demek ki kendisine selam vermeden geçen ahbapların hakkı vardı. Meclisi mebusanın dağılmasında kendi parmağı olduğu ve Vahidettin'e akıl hocalığı ettiği, ordunun mümessili olarak padişahı bu kararında desteklediği anlatılıyordu. Vahidettin, doğrusu başarılı bir mizansen yaptı diye düşündü. Zaten Anafartalar kahramanından, boğazların ve payitahtın kurtarıcısından başka kimi kullanabilirdi? Biz onu binek taşı yapalım derken herif daha atik davranıp bizi binek taşı yaptı. Şimdi bu skandalı eşe dosta nasıl anlatmalı ve milleti nasıl inandırmalı? Fethi Bey'in apartmanından Fethi Bey'i de aynı şaşkınlık içinde buldu. Bu nasıl iş Kemal? Karalamak için bula bula en son seni mi buldular? Demek ki ortada bir tek temiz kahraman bırakmayacaklar. Öyle görünüyor. Fethi Bey sokağa korkuya benzer duygularla şöyle bir gözden geçirdikten sonra yavaş yavaş sıra bizlere geliyor galiba monşer. Havada tuhaf yanık kokuları var. Sokaklarda benimle ilgili olduğuna sandığım garip gölgeler görüyorum. Fakat mutlaka yanlış kapı çalıyorlar. Dur hele monşer. Vahidettin'in bana oynadığı oyuna bir karşılık vereceğim ki şaşkınlığından ağzı bir karış açık kalacak. Selamlık'ta benimle uzun ve avutucu konuşması zaten pek garibime gitmişti. Oysa o karanlıkta akıl hocaları ve yardımcıları ve enişte paşalarıyla baş başa verip sahneleri güzelce hazırlamış. Pera Palas'ta hoşuma gitmiyor. Pek kozmopolit bir muhit. İşgal ordularının subay ve generalleri insanın huzuruna kama gibi batıyor. İngiliz subaylarıyla önüne geçilmez bir dalaşmada bulunduk. Oradan da çıkıp bizim Salih Fansa'nın apartmanına taşınacağım. Çoktan beri oraya yerleşmek için beni zorlayıp duruyor. Hemen Pera Palas'ın yanında bir apartman. Evet, Pera Palas şimdi düşman ve casus yatağıdır. Belki sana bilmediğin bir yerden bir çelme takarlar. Ne kadar gözden ırak bulunursan şu anda daha çok akıllılık etmiş olursun. Madem ki kafamızda bomba gibi tehlikeli fikirler taşıyoruz, biraz köstebek ya da yarasalar gibi olmalıyız. Salih Fansa'nın evi bu hususta Pera Palas'tan daha elverişlidir. Ama orada da dostlarını serbestçe kabul edip konuşabilmekten çekinirsin. Bir dene bakalım. En iyisi ayrı bir ev ya da apartman kiralayarak daha çok serbestlik elde etmektir. Duvarlara hiçbir kulak yapışık olmadığını, anahtar deliğinden gözetlenmediğini bilerek ruh huzuru ile konuşup görüşebilirsin. Mustafa Kemal Fethi Bey'in apartmanından ayrıldıktan sonra kalabalığa karışarak yine tek başına yürümeye başladı. Hava soğuktu. Sırtında sivil bir elbise vardı. Yaya kaldırımlardan ağır ağır ilerliyordu. Artık İstanbul'un her köşe başından bir ihanetin kendisini gözetlediğini sanıyor ve pardesüsüne daha sıkı sarılmış olarak elleri cebinde çivi gibi sivrilmiş göz bebekleri incelmiş ve küçülmüş yüzüyle bu kalabalığın içinde bir yabancı gibi ilerliyordu. Kendisini Avrupa'nın yabancı bir şehrinde sanıyordu. Geniş caddelerden geçen Senegalli asker bölükleri, entarili ve uzun boylu İskoçyalılar, başı sarıklı ve sakallı Hintli Sih askerleri ve Türkçeden başka her türlü dilden konuşup görüşmeler bu yabancılık duygusunu arttıran başlıca nedenlerdi. Bütün bu yabancı şeyler 4 yıl süren savaş boyunca onun kumanda ettiği savaş meydanlarının hep uzağında kalmışlar ve onun yasak dediği çizgiye sokulmamışlardı. Evet, İstanbul artık kaldırımları mayınlarla döşenmiş, tehlikeli bir şehir olup çıkmıştı. Bu mayınlara basmamak için daha tedbirli davranmak gerekiyordu. Doğruca Salih Fansa'lara gitti. Onlar Pera Palas'ın üst yanındaki Hava Sokağı'nda oturuyorlardı. Suriye'den tanıdığı bu eski ve zengin Hristiyan aile onu heyecan ve sevgiyle karşıladı. Hoşbeşten sonra bugün buraya taşınmak istediğini söyledi. Ona bir daire hazırladılar. Mustafa Kemal Pera Palas'ın kozmopolit ve tehlikeli muhitini hemen o gün bırakarak buraya taşındı. Ve Şişli'de cadde üzerindeki büyük eve taşınıncaya dek burada adeta gizlenerek zaman kazanmaya çalıştı. 13. ayrımın sonu sayfa 210.